Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Bugün de Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Güllek Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş
ve
bulduk.
Geçmiş olsun, acil şifalar dileriz efendim.
Teşekkür ederim. Bu da geçer yahu diyelim de geçsin.
İnşallah, inşallah.
Çabuk geliyor, geç gidiyor.
Evet.
Galiba beni seviyor.
Saatimizin,
ayrılmak istemiyor yani.
Saatimizin kadru kıymetini, değerini daha iyi bilelim, kıymetini anlayalım diye de
tabii,
olabilir
tabii.
Hocam. Hakikaten.
Hastalık da sıhhattir.
Elhamdülillah.
Çünkü sıhhatin ne derece lüzumlu olduğunu göstermesi bakımından eskilerin deyimiyle vahidi kıyasidir. Kıyaslıyorsun yani. Dolayısıyla eskiler, büyüklerimiz hastalığın da sağlık olduğunu söylerler.
Çünkü hocam her şey bir hikmet penceresinden bakıyorlar.
Eyvallah,
şikayet
eyvallah.
Yok değil mi onlarda?
Şikayet yok. Tabii şikayet yok. Eskiden gönül ehli bir zat doktora gitmiş de doktor sormuş. Nerenden şikayetçisin demiş. Estağfurullah, hiçbir yerimden şikayetim yok. Sadece sağ kolum ağrıyor demiş. O kadar.
Ya.
Şikayet yok.
Evet.
Hikayet var. Dikkat edersen şikayet etmeyenlerin anlattığı hikayetler daha müessirdir.
Şikayet etmeyenlerin anlattığı hikayetler daha müessirdir.
Tabii, tabii. Her şeyden, olur olmaz şeylerden şikayet eden, ah vah kelimelerini çok fazla telaffuz eden, bıkkınlığı ve sıkkınlığı durmadan dile getiren insanların bizatihi varlıkları bir bakıma sıkıntı olduğu için uzak durmakta fayda var derim.
Evet, yine hocam böyle şekeri oldukça yüksek olan, şeker hastalığı ileri derecede olan bir güzel gönül ehli insana zaman zaman efendim nasılsınız diye sorduklarında şeker gibiyim dermiş.
Güzel.
Şekerinin yükseldiği de, dakikalara denk geldiğinde şeker gibiyim dermiş. Yani işte haline şükretmek ve şikayet etmemek böyle bir şey olsa gerek.
Ya hayatımız zaten bizim şekerle başlamıyor mu Allah aşkına? Doğduğumuzda anne sütü, efendim sonra dışarıdan alınan süt, biraz daha büyüyünce bakkaldan alınan şeker. Benim çocukluğumda bizim köye bir şekerci gelirdi.
Evet.
Efendim böyle işte örme bir çantası vardı, sepeti vardı, kamıştan örme. Dibinde de böyle renkli renkli ve halka şeklinde şekerler olurdu. Bayılırdım ben onlara. Hele onun sokağın başına gelip de şekerci diye böyle uzatarak bağırması benim merakımı daha da tahrik ederdi. Rahmetli anamı sıkıştırırdım şeker alması için. Efendim, biz ona kınalı şeker derdik. Şeker yani renkli manasında. Efendim, çocukluğumun böyle çok şeker hatıraları var. Mesela bizim memleketin şekerleri güzeldir.
Tokat'ın.
Turhal Şeker Fabrikası biliyorsun.
Meşhurdur.
Türkiye'nin ilk şeker fabrikasıdır. Altunlu ve Turhal 1930'lu yılların başında kuruldu. İlk şeker fabrikasıdır. Çocukluğumuzda köyün ihtiyarları anlatırdı böyle. Efendim tabii fabrika yeni kurulduğu için köylerden de işçi alıyorlarmış. Ve oradaki işçilere de efendim Turhal'da ayrıca ev de veriyorlarmış. Meşruta mı dersin, artık türlü çeşitli isimleri var onların. Bahçeli küçük evler ki halen vardır. Çok cazip bir tabii. Şimdi köylüler o yaşlı insanlar anlatırdı. Yahu ne güzel efendim işte Turhal'da Pevluka'da çalışan Pevluka derlerdi. Fabrika yani şeker fabrikası yerine şeker Pevlukası'nda çalışanlara hem çok maaş veriyorlarmış. Maaş dedikleri maaş. Çok maaş veriyorlarmış, bir de ev veriyorlarmış lan. Ondan sonra bir de ne kadar şeker yersen ye hiç kimse karışmıyormuş. Bilhassa bu cümleye çok takılırdım ben. Ne kadar şeker yersen ye hiç kimse karışmıyormuş. Halbuki çocuk aklımızda düşünmezdi ki bir insan ne kadar şeker yiyecek.
Hiç.
Ondan sonra iki tane, üç tane en fazla. Ve kesme şeker diyoruz ama biz o zaman köylerde topak şekerle derlerdi. Çok makbuldü. Yani böyle onunla çay içmek ya kıtlama ya da böyle karıştırarak. Şimdi şekerlerin de tadı bozuldu galiba. Yahut da bizim zevkimiz bozuldu. Efendim o şekerler tabii çok kıymet verilen şekerler idi. Eskiden, daha eskiden ithal olarak gelirmiş. Rusya'dan falan şekerler ve böyle kalıp halinde gelirmiş. Köylerde tellallar bağırırmış. İşte filanın dükkanına şeker geldi, çek ucunu alan gelsin. Çekişle vurup parça parça ayırıyorlar. Şekerleri. Öyle bakkallara veriliyor, öyle satılırmış. Efendim nereden nereye? Şimdi bilmiyorum tabii ekonomik yönünü. Türkiye'nin şeker ihtiyacını Türkiye'deki şeker fabrikaları karşılıyor mu, karşılamıyor mu onu bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa eskiden ithal edilir imiş. Tabii şeker deyince akla çay geliyor.
Evet.
Kahve geliyor, bardak geliyor, semaver geliyor. Efendim işte o tunç semaverlerin kaynaması eşliğinde yapılan sohbetler, hatta devran geliyor.
Yetiştiniz mi hocam? O tunç semaverlerin.
Tabii bizim vardı. Ha. Evimizde sarı tunç semaver kocaman rahmetli babam almış. Çaldırdık onu eve. Hırhız girdi çaldı maalesef. Efendim onun kaynaması, ona kömür atılması, su kaynamaya başlayınca düdük sesi çıkarması ne kadar enteresandı. Evet. Şimdi antikacılarda bulunuyor bu türlü semaverler.
Evet hocam herhalde şu söz de boşuna söylenmemiş. Es sohbeti bila çay, kes semayı bila ay.
Aynen öyle. Evet.
Ya, çaysız bir sohbet, aysız bir gökyüzü aysız, gibidir.
Evet, aynen öyle. Muzaffer Efendi de buna benzer sözler söylerdi yani. Evet.
Mekanı cennet olsun.
Mekanı cennet olsun.
Evet. Hocam siz tabii çocuk yaştan itibaren böyle şekerleri çok sevmişsiniz. Tabii. Zaten şekerin Türkiye'deki en çok üretildiği ilk fabrikasının olduğu Tokat Turhalı'sınız. Evet. Ondan ağzınızdan sohbetlerinizde bal damlıyor.
Aa, teşekkür
ne
ederim.
Kadar güzel.
Güzel
eksik oldu.
Öyle ama hakikaten şekeri severdim. Sevdiğim için bana misafir oldu 5-6 senedir. Efendim ikinci tip diyor. Tipin batasıca diyelim artık neyse. Efendim ne yapalım onunla da madem ki misafir geldi bize.
Çok şükür.
Misafire iyi davranmak gerekiyor.
Doğru efendim, her şey.
Tabii. Evet.
Hepsi emanet hepsi misafir.
Tabii.
Şimdi bu Şehir ve Kültür Dergisi'nin son sayısında hocam, Ahmet Hamdi Tanpınar Üstad'ın cümleleriyle bir şehirli olmak tarifi var.
Evet.
Birkaç cümle müsaadenizle paylaşmak isterim. Tabii üzerine konuşalım arzu ederim.
Memnuniyetle, buyurun.
Diyor ki efendim Tanpınar, cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlar. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu. Oysa o iman ve o ruh öldürüldüğünden beri şehirler çirkinliğin, kimliksizliğin, kişiliksizliğin, estetiksizlik ve şiirsizliğin mezar taşları olarak dikilip durmaya başlamışlardır. Şehirli olmak ve kültürlü olmak nedir? Zamanın çarkı içinde durmadan çalışmak, sıkıntılara, dertlere, olumsuzluklara rağmen hayatı dolu dolu üreterek yaşamaktır. 24 saatine sığdırmaktır bir ömrü, sevgiyle, dostlukla, barışla, gurbetten gelen bir dostu karşılar gibi evreni kucaklamakla. Dünyayı dolaşmaktır ibretle gözlemlemek için, sınır tanımaz öğrenme ve eğitim standardı yakalamaktır. Önce kendi ülkeni tanımaktır. Yapılacak çok şeyler olduğunu sıralamak için şehrini duymaktır. İnsanını, folklorunu, mimarisini, tarihini, kültürünü önemsemek için. Kamil Bersen'in bir yazısından alıntı yapılmış. İlk cümleler Tanpınar'a ait. Daha sonra şehirli olmak ne demek üzerinde durulmuş.
Eyvallah.
Dil farkı bile tabii hemen fark ediliyor. Tanpınar'ın cümleleriyle tabii, diğer cümleler
tabii,
fark ediyor. Şehirli olmak başka bir şey değil mi hocam?
Tabii. Şehirli olmak demek, şehri sevmek demektir. Yani olmanın yegane çaresi de zaten sevmekten geçiyor. Sevmediğiniz bir şeyi başkalarına tavsiye etme hakkınız yok. Efendim siz şehri severseniz şehir de sizi sever. Peki şehri nasıl seveceğiz? Efendim şehirdeki tarihi eserleri ziyaret etmek suretiyle. Onlarla ülfet ve ünsiyet peyda etmek suretiyle şehri sevmemiz mümkün olur. Aksi takdirde şehirde yaşayan bir yabancı oluruz. Sen İstanbul'da 40 senedir oturuyor olabilirsin ama bu İstanbullu olduğunuzu göstermez efendim. Oturmak her yerde mümkündür değil mi? Dağ başında da oturursun, çadırda da oturursun, ovada da oturursun. Ama oturmak değil, hareket etmek gerekiyor. Efendim, aksi takdirde şehir fukarası oluruz. Ben zaten sohbetlerimde, derslerimde, talebelerime, dinleyicilerime zaman zaman espri yapıyorum, takılıyorum. Efendim, bir fırsatını bulup soru yöneltince, onlar da cevap veremeyince, sizi gidi İstanbul fukaraları,
evet,
diye takılmaktan kendimi alamıyorum. Evet, hele şu sur içi dediğimiz İstanbul'un asıl bölgesi, asıl İstanbul, efendim, tam bir açık hava müzesi. Tabii diğer bölgelerde öyle. Yani Eyüp'ün Üsküdar'dan, Üsküdar'ın Galata'dan kalır tarafı yok. Her taraf tarih hazinesi. Fakat maalesef yabancı turistler kadar bile tecessüsümüz, merakımız gelişmemiş vaziyette. Onlar bizden çok daha ilgi duyuyorlar ve önceden bilgi sahibi olarak geliyorlar. Ellerinde rehber, evet, var, önlerinde rehber var. Araştırma sevdasıyla, merakıyla dolaşıyorlar. Çok şey de öğreniyorlar ve öyle tahmin ediyorum ki şehirden, şehrimizden ayrılırken ikinci bir defa, üçüncü bir defa gelme arzusuyla ayrılıyorlar. Ama biz farkındayız. Balık suyun farkında olmuyor ki. Çünkü içinde daima.
Derya içredir, derya nedir bilmez.
Tabii, aynen öyle. Biz de öyleyiz. İçindeyiz, farkında değiliz. Şimdi mesela günde 5 defa ezan-ı Muhammedi okunuyor. Namaz kılan insanlar da dahil ezanın özelliğine ve güzelliğine ilgi duymuyorlar. Konuşuyorlar, lak ediyorlar. Sen bir git bakalım ezansız şehirlerde yaşa da şöyle aylarca, ezanın kıymetini işte o zaman nasıl anlarsın, görürsün. Efendim, bu da şehir kültürünün gereğidir. Maalesef bu hassasiyetimizi de yitirdik. Ezanlara da hürmet etmiyoruz. Benim kanaatim o ki bu memlekette 18 yıldır asli şekliyle ezan okunmayışının sebeplerinden biri de ezana göstermemiz gereken hürmeti, saygıyı göstermeyişimizdir diye bir kanaatim var ki herhalde doğrudur efendim. Çünkü ezan şeairi İslamiyedendir. Yani bayrak gibidir, cami gibidir, minare gibidir. Bir memleketin, bir şehrin şöyle uzaktan bakınca Müslüman ahaliden oluştuğunu nasıl anlarız biz? Minareleri görerek anlarız, değil mi? Evet, minareler göklere füze şeklinde yapılmamıştır ki, ezanı Muhammedi için yapılmıştır. Efendim, hassas kalp sahibi bir Müslümanın ezan okunurken katiyen konuşmaması gerekir. İçinden tekrarlaması icap eder. Bilmiyorum bu hassasiyeti günümüz Müslümanlarına nasıl kazandıracağız, bir türlü aklım ermiyor.
Evet. Hocam, geçen cumartesi sabahı 8-10 dostumuz, arkadaşımızla birlikte radyodan Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazını kılmaya gittik. Biraz da vakitlice gitmiştik, ziyaretimizi de yaptık. Sonra o lahuti sadalar Eyüp Sultan Camii'nin minarelerinden gökyüzünü sarmaya, eyvallah, başladı. Bir sabah ezanı okunuyor.
Hele sabah ezanları, değil mi?
Ya dedim, insan yani bu lahuti sadaları duyar da nasıl kalbi titremez, içi ürpermez,
evet,
böyle ruhucu şuhuruşa gelmez. Bambaşka bir iklimde gezindiğimizi fark ettim.
Eyvallah, eyvallah. Tozlanmış tabii. Yani başkalarını tenzih ederim, kendime misal vereyim. Kalplerimiz tozlanmış. Kalp bir aynedir, değil mi? Manevi bir aynadır, hiç şüphesiz. Maddi manadaki aynaların üzeri tozlanınca ne yapıyoruz? Bir bezle siliyoruz, parlaklığını tekrar ortaya çıkarıyoruz. Efendim, kalp aynası da zaman zaman, ne zaman zamanı sık sık tozlandığına göre, efendim, onun da tozunu almak gerekiyor. Evet, neyle alacağız tozunu?
Neyle alacağız hocam?
İlimle, ibadetle, sohbetle, rikkatle, dikkatle, tasavvufla, tasarrufla, teşebbüsle, tefekkürle alacağız.
Evet.
Bu kadar cam silici gösterdim sana, bak.
Hangisini
kullanırsan kullan. O toza alır. Evet. Toz. Toz da bir bakıma güzeldir aslında, da yerine göre güzeldir. Hmm. Mesela türbe tozu mukaddestir. Evet. Bana sorarsanız kütüphanelerimizdeki kitaplar da zaman zaman tozlanıyor.
O tozlar da
bence o tozlar da güzeldir. Evin hanımı biraz bundan rahatsız oluyor ama olmasın. Efendim o tozlar da bir bakıma kutsal tozlar olarak kabul edilir. Medine-i Münevvere'nin mesela tozları mübarektir. Ya. Şimdi Ravza-i Mutahhara'da efendim değil mi? Oradaki tozlar ne kadar kıymetlidir. Şifalı tozlardır bunlar. Eski İstanbul dersi alanlarından Hacı Cemal Efendi vardır.
Cemal Öğüt.
Cemal Öğüt Hoca. Dersihan biliyorsunuz umuma karşı sohbet yapan, ders yapan ve halk tarafından çok sevilen insan demektir ki eskiden bu manada epey dersihan vardı İstanbul'da. Bunlar belli camilerde sohbetler yapılırdı. Halkın büyük bir kesimi de katılırdı. Böyle halkın anlayacağı seviyede sohbetler olurdu bu. İşte bunlardan biri bu meşhur Cemal Efendi. Bir gün onun Şifa-i Şerif kitabını efendim çok okurmuş Şifa-i Şerif kitabını. Çok kitabı var tabii. Hocanın kitabı olmaz mı? Hani bir söz vardır ya, zengin paraya doymaz.
Hoca kitabı.
Alim kitaba doymaz. Ben alim değilim ama ben de kitaba doymayanlardanım. Hacı Cemal Efendi öyle. Sonra o kitaplarını İlahiyat Fakültesine, o zamanki ismiyle Yüksek İslam Enstitüsü'ne başladı.
Ne mutlu ki zamanında bağışlanmış
evet,
hocam.
Evet, evet, evet.
Merhaba.
Efendim, mekanı cennet olsun. Sürekli bu Şifa-i Şerif'i okuması üzerine merhume hanımının biraz canı sıkılmış. Hocanın evde olmadığı bir sırada kitabı saklamış. Ondan sonra böyle alt katta bir yere evine işte biraz böyle mahzen gibi bir yere. Epey kalmış orada. Hoca tabii arıyor bulamıyor kitabını. Canı da sıkılmış. Neyse sonunda artık yenge hanım mı söylemiş yoksa kendi özel gayretleriyle mi olmuş? Kitabı bulmuş. Aşağı inmiş bakmış ki efendim Şifa-i Şerif'i eline almış. Toz içinde kalmış kitap. Öyle üflemeden tozlu kitabı şöyle 3 defa öpmüş, başına götürmüş. Öperken de senin tozun da şifadır diye öpme işini tekrarlamış. Böyle hocayla alakalı çok anekdotlar vardır. Onlardan biri de bu. Evet, toz meselesi böyle şimdi.
Evet, hocam şimdi Hacı Cemal Öğüt hocamızı yad ettiniz. Mekanı cennet olsun.
Amin.
Vesileyle kıymetli kerimeleri, o da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Eyvallah. Hikmet annemizin
Hikmet anne, tabii ya.
Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Hak sonsuz rahmetiyle muamele eylesin.
Amin, amin.
Çok hepimize ibret olacak bir hatırası vardır. Hikmet Anne'nin pederleri Alasonyalı Hacı Cemal Öğüt Hoca Efendi ile bir kış mevsimi akşam vakti sokaktan yoğurtçu geçer.
Evet, yoğurtçu hikayesi.
Kızına yoğurt alalım mı diye sorar Cemal Efendi. Kızı evde yoğurt olduğunu ve ihtiyaçlarının bulunmadığını söyler. Biraz sonra yoğurtçu tekrar, yoğurtçu, yoğurt alacak var mı diyerek sokaktan geçer. Cemal Öğüt Hoca Efendi tekrar sorar. Hikmet Anne, yani kerimeleri aynı cevabı verir. Hadise bir kere daha tekerrür edince, Hikmet Anne dayanamayıp sorar. Babacığım, ihtiyacımız olmadığını söylemiştim. Bu kadar ısrarınızın sebebi nedir? Hacı Cemal Öğüt Hoca Efendi'nin cevabı, işte aslında hassas bir müminin gönül güzelliğini sergiliyor. Kızım diyor, adamcağızın çok ihtiyacı olmasa, akşam vakti, bu kışta kıyamette niye bu kadar dolaşıp dursun? Biz şu yoğurdu alalım da zavallı evine gitsin. Sen nasıl olsa yoğurtta yapacak bir şeyler bulursun. Bu şekilde belki bir garibin ihtiyacı da görülmüş ya, olur diyor.
Evet, hassasiyeti görüyor musunuz? Ya. Tabii. Hakikaten o eski İstanbul'da kış kıyamet demezler. Ben çocukluğumda yetiştim. Böyle omuzlarında terazili
yoğurt
satıcıları vardı. Ellerinde de zil vardı.
Evet.
Zili çalarak sokaklarda o kendilerine mahsus sesle efendim bağırırlar, yoğurtlarını satarlardı. Galiba Reşat Nuri Güntekin'in bir yazısında okumuştum. Ben diyor işte yüksek seviyeli yazarların, şairlerin o güzel Türkçelerini sevdiğim gibi Aksaray'da müşteri ayartmak için kendine mahsus sesiyle bağıran karpuz satıcısının sesini de severim diyor. Bu eski İstanbul'un maalesef bugün unutulan sesleridir. Evet. Esnafın kendine mahsus bir sesi vardı. Kahvecininki ayrıydı.
Bozacınınki ayrıydı.
Doğru. Hepsinin nevi şahsına münhasır özellikleri vardı. Bu güzel sesleri bugün kaybettik. Kulak tırmalayan, insanı rahatsız eden efendim gereksiz seslerle haşır neşir oluyoruz ve kulaklarımızda rencide oluyor. Evet. Çok lüzumsuz sesler var şimdi
toplumda. Bazen o eskicilerin sesine dahi özler hale geliyoruz.
Tabii,
eskiden
tabii.
O eskicilerin eskici geldi hanım sözleri evet, böyle tabii. Mahalle aralarında evet, gezinirken. Evet, evet.
Eskimeyen sesler.
Yankılardı.
Öyle. Eskimeyen sesler. Şimdi böyle çok lüzumsuz sesler var. Gemilerde bile geminin kalkacağı saatini bağıra bağıra söylüyorlar. Ya orada zaten ışıklı elektriklerle belirtiliyor. Tarihi şeyi var, saati var bilmem ne. Ne gereği var? Ayrıca ses yapmaya, gürültü yapmaya. Gemiye biniyorsunuz. Tam gemi hareket ediyor. Ondan sonra birileri müzik çalmaya başlıyor. Kardeşim benim 15 dakikama, evet. 20 dakikama niye tecavüz ediyorsun? Ben orada asude bir vaziyette gitmek istiyorum. Mecbur muyum seni dinlemeye? Ha bir şey desen, sen müzikten hoşlanmıyorsun. Ne münasebet efendim, ben gürültüden hoşlanmıyorum. Müzikten hoşlanıyorum. Hı-hı. Evet böyle işte sormadan etmeden huzurumuzu bozuyor bu sesler.
Evet, halbuki hocam şehrin de kendine has bir sessizliği, evet, bir sükuneti, evet. Bir asudeliği olmalı. Evet.
Nerede gürültü kirliliği diyoruz ya, bu söz doğru. Hakikaten büyük bir gürültü kirliliği var.
Evet.
İşte modern hayat, hayatın belki icablarından ama asgariye indirmek de gerekiyor. İstanbul fethedilmeden önce biliyorsunuz Üsküdar'ımız Müslüman olmuştu. Ve fethi gören şehirdir. 100 sene önce. Yani fetihten 100 yani sene
1353'lerde.
Evet, Müslüman olmuştu. Hatta tarihçiler derler ki şimdiki gibi gürültü olmadığı için Üsküdar'da, Üsküdar camilerinde okunan ezanlar Konstantiniyye'de duyulurmuş. Konstantiniyye'nin kiliselerindeki çanlar da Üsküdar'dan duyulurmuş. Doğrudur. Ses gürültüsüz bir ortamda daha çok kulaklara ulaşır. Efendim şimdi bunları artık biz tarih kitaplarından, kültür kitaplarından okuyoruz. Bunlar da masal oldu yani, efsane oldu. Ya.
Halbuki işte dedi ki hocam, şehirli olmak, Mehmet Kamil Versi'nin bu Şubat 2015 tarihinde Şehir ve Kültür Dergisi'ne yayınlanan makalesinden yine kısa bir alıntı yapalım. Şehirli olmak öncelikle selam vermektir. Şehirde yaşamak şehri hissetmektir. Her işi zamanında yerinde yapmaktır. Şehrin çarkına uymak nedir? Gün doğmadan kalkıp hayatın girdabına dalmaktır. Muhabbetine, ibadetine, dostluğuna, çalışmasına hasretle sarılmaktır. Şehirli olmak, sesine aşina olmak, rengine, kokusuna, havasına hayran olmaktır. Şehirli olmak, önce selam vermektir, merhaba demektir, nasılsınız diye sormaktır. Elini öpmektir büyüklerin, öğretmenlerin, başını okşamaktır çocukların, yetimlerin. Sadakayı diğer elinden gizli vermektir fukaraya. Komşuyu rahatsız etmemektir sesinle, dilinle, davranışınla, bakışlarınla. Şehirde yaşamak, ticaretin hakkıyla yapılmasına vesile olmaktır. Kazancına hile katmamaktır. Şehirli olmak, evlerimizi şehrin rengine uydurmaktır. Ağaçların gölgesini çoğaltmaktır yollar boyu. Çiçekleri balkonlardan göstermektir cümle aleme. Şehirli ve kültürlü olmak, bulunduğum mekanın eski sakinlerini hayırla yad etmektir. Onları ziyaret etmektir. Başlara taç yapılması gerekenleri özenle muhafaza etmektir. Şehirli ve kültürlü olmak, beraber yaşadıklarımızın sadece mekan değiştirdiklerini bizim de değiştirebileceğimizi kavrayabilmektir.
Eyvallah. Öyledir.
Ya.
El hak, hepsi doğru söz.
O yüzden hocam, şehirli olmakla kentli olmak arasındaki farkı,
evet.
Ayırt etmek lazım. Bir evet, güzelim. Eyvallah. Şehir kelimesine,
evet.
Kent denilmiyor mu?
Deniliyor maalesef. Güzelim hayat kelimesine yaşam denildiği gibi. Güzelim eser kelimesine yapıt denildiği gibi, güzelim imkan kelimesine olanak denildiği gibi, güzelim ihtimal kelimesine olasılık denildiği gibi. İhtimale olasılık dedin, muhtemele ne diyeceksin?
Ne diyeceksin?
Cevap ver bakalım hadi. Ya.
Nur. Bir defasında eski Türk sanat musikisi sanatçılarından bir tanesini işte bu hususta hassasiyet gösteren rahmetli oldu Faik Bilge Bey. Efendim demiş bu Türkçe kelimeler mevzuunda Safiye ile diyor fevkalade bir hassasiyet göstermiyor musunuz? Faik Bey diyor ki ben size sadece şöyle bir misal vereyim diyor. Sizden diyor işte o dinlemeyi çok sevdiğimiz bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin şarkısını. Siz diyor bir olasılık daha var veyahut da bir seçenek daha var. O da ölmek mi dersin diye okursanız nasıl olur diyor.
Nasıl olur hadi bakayım.
Haklısınız efendim diyor. Sükut ediyor evet, Safiye evet. ile de.
Mesela yine bir şarkı sözü olması gerekir. Bir hadise var can ile canan arasında. Bunu böyle söylemeyip de bir olay var can ile canan arasında derseniz bunlar galiba kavga ettiler. Ve olay.
Evet.
Olay kelimesi doğrudur. Zaman zaman biz de kullanıyoruz. Eyvallah. Ama yeri ayrı. Hadisenin yerine olmuyor işte. Evet. Karşılamıyor yani. Karşılamıyor. Kullanabilirsin ama karşı oturmuyor. Cuk oturmuyor derler ya. Öyle.
Doğru.
Evet. Nüans var tabii.
Nüans var. Geçen işte cumartesi sabahı Eyüp Sultan'a gittiğimizde hocam zatenizi hem hatırladım hem hayırla yad ettim. Arkadaşlarıma, dostlarıma da bahsettim. Şunu da dedim yani. Dursun hocam da şimdi burada olacakmış. Hakikaten o çınar ağacını gördüğümde sizi hatırladım. Onun çok hikayesini sizden dinlemişliğimiz var.
Eyvallah.
Orada çok farklı bir iklim
o
var.
O çınar ağacının dili var sevgili kardeşim ya. Selahattin. O çınar ağacı orayı ziyaret eden herkese Eyüp Sultan Hazretlerinin gönülleri okşayan hayat hikayesini anlatıyor. Anlayana tabii. Hı-hı. Ve diyor ki ben öyle İstanbul'un diğer çınarları gibi değilim. Evet ben de İstanbul'un zahiren bakılırsa diğer çınarları gibi asılları devirmiş bir çınarıyım. Ama benim öbür çınarlardan farkım var. Ben Eyüp Sultan Hazretlerinin mübarek vücutunu, naaşını, naaşı pakini gözlerimle gördüm, şahit oldum. Hatta onun mübarek naaşına ben bekçilik yaptım, koruma oldum. Beni onun için diktiler. Kim dikti beni biliyor musunuz diyor. Hazreti Fatih ile Hazreti Akşemseddin beraber diktiler diyor. Benim bir kardeşim daha vardı. Sizlere ömür efendim vefat etti. Ama ben hala ayakta durmaya ve Eyüp Sultan Hazretlerini bekleme şerefini sürdürmeye devam ediyorum diyor.
Evet, devam ediyor.
Daha neler anlatıyor o çınar?
Hocam bunu yazsanız. Çınarın anlattıkları diye.
Eyvallah.
Ne güzel olur.
Ya. Çınar deyip geçmeyin.
Evet. Çınar deyip geçmemek lazım. Çınarın diline, sesine kulak vermek lazım.
Evet. Eyvallah.
Ya. Allah razı olsun o gün çok değerli dostumuz, abimiz Fahri Sarrafoğlu. Gerek oradaki tarihi çınar, gerek Beşir Ağa hakkında da bizleri çok kıymetli bilgilerle mücehhez kıldı, bilgilendirdi. Mesela Beşir Ağa, o da çok ne büyük bir devlettir Allah'ım. Tabii köle ki. Olarak Osmanlı'da eyvallah. Bir vazifeye başlayıp 3-4 padişah döneminde hizmet
tabii,
görüp
tabii.
ama son isteğin sorulduğunda Eyüp Sultan Hazretleri'nin ayak ucuna defnedilmeyi vasiyet ediyorsun ve bu geri çevrilmiyor.
Ne şeref değil mi? Çok öyle. Eyüp Sultan Hazretleri'nin ahiret komşuları diyebileceğimiz, manevi komşuları diyebileceğimiz hayli büyük zat var. Bunlardan biri de efendim Semerkant'tan İstanbul'a Fatih'in emriyle getirilen Ali Kuşçu'dur. Ali Kuşçu da orada yatıyor. Hemen türbenin ön tarafında hazirede yatıyor. Efendim Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa sağ tarafında.
Evet.
Evet. Lala Mustafa Paşa. Daha çok biraz mesafesi uzak olmakla beraber Şeyhülislam Ebu Suud Efendi de orada yatıyor. Daha çok ne güzel komşuluk değil mi?
Eyüp Sultan Hazretleri'ne komşu olmak.
Kalbim diyor ki yarın Ruzi Mahşer'de daha doğrusu mahşer kurulmadan önce İsrafil Aleyhisselam'ın suruyla kabirler şak olunca Eyüp Sultan Hazretleri o etrafındakilerini efendim bırakarak herhalde gitmeyecektir.
Allah'ın izniyle.
Evet,
inşallah.
Bir iznillah diyelim tabii.
İnşallah.
Evet, eyvallah.
Siz de hocam Allah razı olsun. Eyüp Sultan Hazretlerini, Eyüp sakinlerini, Eyüp Sultan Hazretlerinin dostlarını, komşularını anlatıyorsunuz. İnşallah Eyüp Sultan Hazretleri giderken 500 hepimize, işte hepimize değil mi? Inşallah. 1400 yıl sonra 2000'li evet. yıllarda
Eyvallah.
İşte evet. bizi hakikaten bugünün insanına anlatan, tanıtan yani sizleri seven bizleri de efendim, yalnız inşallah, bırakmaz.
İnşallah. Allah'ın rahmeti geniştir. Ha. La teknetu min rahmetillah. Kainatın efendisidir peygamberimiz. Şerefül mekan bilmekin, bir evet. mekanı şereflendiren orada bulunan insandır sözü fehvasınca bu daireyi çok daha genişletmek gerekiyor ki bütün Doğru. dünyayı hatta kainatı bir mekan kabul ettiğimiz zaman bu mekanı şereflendiren de en şerefli insan olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun en büyük sahabisi de efendim İstanbul'umuzdadır. O bakımdan İstanbul'u mekan olarak kabul edersek ki mekandır efendim. Dolayısıyla bu mekanı en fazla şereflendiren de Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Peygamber Efendimiz'in doğrudan duasını almıştır. Çünkü efendim kendi evinde Efendimiz'i misafir ettiği sırada hatta müsellah olarak, silahlı olarak uyumamıştır sabahlara kadar. Koruma görevini yapmıştır efendim.
Ve 7 ay boyunca.
Evet, bu vaziyeti görünce Efendimiz kendisine dua ediyor. Sen beni diyor böyle koruduğun gibi Cenab-ı Hak da seni muhafaza etsin diyor. Peygamber duası haşa reddedilir mi? Nitekim dua tahakkuk ediyor. Ve bakınız ta Emeviler zamanında gelip burada şehit olmuştur. O günden bugüne kadar muhafaza altında ve hiçbir şey olmadı kendisine.
Öyle mi?
Tabii şimdi bakınız orada şehit düştüğü tarihe kadar yani bir 800 sene küsuratı da var geçmiştir. Fatih İstanbul'u alıp kabir şerifini, naaşı mübarekini buldurup üzerine türbesini yaptırdığı tarihten günümüze kadar da bir en az bir 560 sene geçmiştir. İkisini toplayın büyük bir rakam ve bu kadar uzun senedir koruma altındadır. Hiç şüphemiz yoktur ki kıyamete kadar da bu mübarek zatın türbesine insanlar akın akın gelecek ve hisseleri nispetinde paylarını alacaklardır nasipleri nispetinde. Evet. Yani ben şaşırıyorum.
O da bir nasip meselesi.
Bu olayın tabii onu diyeceğim işte. Bu manevi hisseden nasipdar olamayan insanlara hatta kendisine gerekli hürmeti göstermeyen hatta daha da ileri giderek böyle şeylerin İslam'da yeri yoktur. Ben öyle ilahiyatçılar tanıyorum ki ve onların bet seslerini kulaklarımla duymuşumdur ki hayret etmişimdir. Mesela bunlardan biri şöyle demişti, hem de yakın bir zamanda duydum. Eyüp Sultan diye bir zat oraya gelmemiştir. Orada öyle birisi yatmıyor. Fatih Sultan Mehmet askerlerini cesaretlendirmek için öyle rastgele bir türbe yaptırmıştır. Düşünebiliyor musun? Böyle sözler söyleyen maalesef ilahiyatçıların olduğunu biliyoruz. Dedi ki bu işler sadece ilimli olmuyor Selahattinciğim. Yani kafa
kuru
işi
ilim
değil
kafi
bunlar.
Gelmiyor.
Evet, bunlar kafa işi değil, gönül işi. Adam oradan geçip de duygulanmıyorsa zaten siz buna ne anlatsanız kulağına girmez. Evet. İşte vazifemiz İstanbul'u bu manevi yönüyle, uhrevi yönüyle, deruni yönüyle yeni nesillere aktarmak olacaktır. Görevimiz bu yani.
İnşallah. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Bu arada dersler, programlar devam ediyor.
Devam
Osmanlıca
ediyor.
Dersleri
evet, Osmanlıca
devam ediyor.
Osmanlıca derslerimiz Kubbe Altında, Balaban Tekkesi'nde devam ediyor. Sohbetler de var Balaban Kültür Evi'nde.
Evet. 5-6 arası pazar günleri.
Evet, hemen hitamında sonunda 5-6 arası sohbetlerimiz de oluyor. Alaka da büyük maşallah. Efendim, zaman zaman başka müesseselerde de sohbetimiz var. İşte Bağlar başında kültür merkezinde.
Çünkü hocam bu sohbetlerde bizim medeniyetimiz var. Eyvallah. Bizi biz yapan Tabii. değerler anlatılıyor. Yani o ruh, o manevi heyecan, o coşku, o tarihi, o kültürel zenginlikler olmasa böyle bir teveccühe de mazhar olmaz. Siz tabii, de sevdirerek tabii. Allah razı olsun anlatıyorsunuz.
Geldiği kadarıyla, evet.
Eksik olmasın. İnsanlarımız da teveccüh gösteriyorlar, alaka gösteriyorlar.
Tabii,
İstifade tabii. ediyorlar.
Evet, evet. Yok yok, güzel anlatılırsa,
evet.
üslup iyi seçilirse dinlememek, ilgi göstermemek diye bir şey katiyen söz konusu değil. Kardeşim, yaptığın yemeği insanlara iştahla yediremiyorsan hata, eksiklik sendedir. İyi ki yemeği güzel yapamamışsın. Yani iyi bir aşçı değilsin manasına geliyor. Başkasını suçlamaya hakkımız yok. Bu manevi gıda, maddi gıdada böyle olursa manevi gıdada da böyledir. O bakımdan yemeği iyi yapmak gerekiyor.
İyi yapmak kadar
güzel yapmak iyi sunmak gerekiyor. İyi sunmak gerekiyor. Evet. Bunun için de güzel Türkçeye ihtiyacımız var. Şu memlekette güzel konuşan, Türkçeyi güzel kullanan kaç insan kaldı Allah aşkına? Ya. Kulak tırmalayıcı sözler duymaktan kulaklarımız paslandı, gönüllerimiz yaslandı. Ya böyle giderse gönlüm uslandı diyemeyeceğim.
Çünkü hocam bu Türkçeyi katledenler, güzelim Türkçemizi katledenler uslanmıyorlar. Evet. Onlar uslanmayınca
puslanıyorlar, puslanıyorlar, paslanıyorlar. Evet. Evet. Maalesef.
Bu ayrı bir hassasiyet. Bu da şehirli olmanın
kesinlikle
beraberinde
İstanbul
getirdiği
Türkçesi
bir kültür.
Demiyor muyuz?
Tabii.
İstanbul Türkçesi sadece İstanbul'da konuşan Türkçe değildir. Adam evet. Hakkari'de yaşıyordur ama İstanbul Türkçesi konuşuyordur. Evet. Adam İstanbul'da yaşıyor ama efendim doğduğu köyün lisanıyla konuşuyor. Yani doğduğu köyü ben küçümsemiyorum. Ben de köyüme gidince efendim oradaki insanlar gibi konuşuyorum. Hoşuma da gidiyor. Ama esas olan İstanbul Türkçesidir. Yazarken, konuşurken İstanbul Türkçesini kullanacağız. Evet, bakın şimdi hikaye demiyoruz, öykünüyoruz.
Ya maalesef, evet. maalesef.
Ne diyelim?
Ne diyelim? Allah bu hassasiyetlerden, bu şuurdan bizi ayırmasın.
Amin, amin.
Ya, ve bunu amin, evet. çoğaltarak inşallah toplumun, cemiyetimizin genelinde de hakim kılınsın. Hassas hocam, yine yorduk sizi. Dile kolay, 40 dakika boyunca baldan tatlı sohbetinize şifa
ederim.
Bulduk. İyi geldiniz. Her İyi zaman olduğu
sohbet
gibi.
Sohbet de şifadır yahu. Ben eskileri biraz dinlediğim için sohbetin ne derece şifa olduğunu az çok biliyorum yani.
Evet, evet. Biz de eskilerin o eskimez sözlerini sizin o tatlı anlatımınızla dinliyoruz. Allah evet. razı olsun. Evet, istifade ediyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Evet kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Güllek Bey ile beraber bir kültür dünyamızdan manzaralar programını daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar bu gönül frekansında Kalbin Sesi Erkam Radyo'da yeni bir kültür dünyamızdan manzaralar programıyla huzurlarınızda olmayı niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.